Ayrım 13.
Dündar Kılıç'a yakınlığına değinilen Nuri Gündeş, MİT'ten emekli olup halen Emin Can Kurtarı'na ait Taksim Stadyum Palas kat 3 17 Taksim 15 adresi ve 155-70-48 no'lu telefonla ticaret ile uğraşmaktadır. Raporda Emin Can Kurtaran ile ilgili bilgiler arasında şu konuda yer almaktadır. Daha önce görevde olduğu tarihte damadı da Emin Can Kurtaran'ın yanında çalışan Nuri Gündeş ile birlikte Dündar Kılıç ve Yaşar Yamak'la Topal Yaşar ilişkilerinden dolayı MİT'ten ayrılmaya mecbur edilen ve MİT'te iken kaçakçılık konularına bakan Cengiz Abaoğlu çalışmaktadır. Cengiz Abaoğlu da aynı zamanda Şehmus Tatlıcı'nın Kadıköy'deki Setat isimli kuruluşunda görevlidir. Raporda Nuri Gündeş'in Başak grubu sahiplerinden Ertan Sert ve Turan Çevikler'in himaye edilmelerine karşı 40 milyon aldığı, aynı tarihlerde eski MİT Müsteşar Yardımcısı Nihat Yıldız'ı Başak Holding'e soktuğu ileri sürülmektedir. Raporda Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Tahsin Şahinkaya hakkında yazılanlar da yenilir yutulur cinsten değildir. Tahsin Şahinkaya, Sarı Avni, Avni Musullu, Karadurmuş, Behçet Cantürk, Dündar Kılıç, Fahrettin Aslan ile inşaat ve ihale mafyasıyla ilişkilidir. Şahinkaya'nın bu alandaki ilişkilerine ait Ankara Sıkı Yönetim 4 No'lu Mahkeme Başkanlığı'nda ifadeler teyp bantları bulunmakta olup, Selahattin Delidere isimli bir silah ve uyuşturucu madde kaçakçısının konuştuğu Diyarbakır'da bir teyp bandında adı geçen Sarı Avni'nin yurt dışında bir villa aldığından bahsedilmektedir. Bunlar ağır hem de çok ağır suçlamalardır. Yargıç Albay Çetin Güvener, eski MİT'çiler Nuri Gündeş ve Cengiz Abaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Tahsin Şahinkaya bu ağır suçlamalara karşı eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ gibi niçin Başbakanlık aleyhine dava açmıyorlar? Dava açsınlar ve MİT'ten mahkeme önünde hesap sorsunlar. Nuri Gündeş 12 Eylül öncesi ve sonrasında MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı. Örneğin İpekçi cinayeti konusunda birçok konuyu en iyi bilecek olan yetkili hiç kuşkusuz Nuri Gündeş'tir. Gündeş ile bu konuda bir röportaj yapmayı çok isterdim. Örneğin İpekçi cinayeti ile ilgili soruşturmalar için Gündeş kimi görevlendirmişti? Bu MİT görevlisi sonradan MİT'ten ayrılmış ve İspanya'nın Mallorca adasında ticaret etme atılmıştı. Ayrıca Papa suikastı öncesinde Mallorca adasına gittiğinde bu eski MİT görevlisi ile karşılaşmış mıydı? Niçin gitmişti ayrıca Mallorca adasına ve ne kadar kalmıştı bu MİT görevlisi Mallorca'da? Şimdi bir büyük otelde mi çalışmaktadır bu eski MİT görevlisi? Kimdir, neyin nesidir bu MİT görevlisi? Niçin Mallorca adasına gitmiş, Türkiye'de hangi turizm şirketiyle ilişki kurmuş, ne kadar kalmıştı Mallorca adasında bu eski MİT'çi? Oral Çelik hakkında ne bilmektedir Gündeş? Şu anda başka bir kimlik altında Fransa'da tutuklu olduğu ileri sürülen Oral Çelik, yurt dışına nasıl kaçmış, o tarihten bu yana kimlerden ve nerelerden sağlanan pasaportlarla yaşamıştır. Ağcay'ı İpekçi cinayetinin kilit adamı Mehmet Şener'in kardeşinin arabası ile nasıl da MİT'ten ve polisten gizleyerek Ankara'ya götürebilmişti Oral Çelik. Oral Çelik, Fransa'da mahkeme önünde açıklamalarda bulunursa bütün bu konular aydınlanır. Acaba bütün bu olayları ve ilişkileri açıklayacak kadar cesur mudur Oral Çelik? Sanmıyorum. Diyeceksiniz ki, MİT kendi içinde raporu sızdıranı bulamadığına ya da açıklayamadığına göre nereden bilsin ve nasıl konuşsun Nuri Gündeş bu konuları? Siz de haklısınız ya, ne yapalım, körebe oynuyoruz. Demek oyunun kuralı böyle. 29 Mayıs 1988 Adı güzel mi? Bugün başlayan İstanbul Ticaret Odası seçimlerini kim kazanacak? İstanbul Anakent Belediye Başkanı Sarı Bedri Bey biraderimize bakılırsa başkan adı güzel olmalı. Niçin adı güzel olmalı? Adı güzel muhterem Sarı Bedri Bey biraderimizin ruh gibi arkadaşıdır da ondan. Bedrettin Dalan ile ANAP'ın İstanbul İl Başkanı Eymen Topbaş'ın araları hiç de iyi değil. Dalan ile Türkiye Dış Ticaret Derneği Başkanı Mustafa Süzer bir yanda, Eymen Topbaş bir yandadır. Topbaş İstanbul'da ANAP'ın tarikatçı İslamcı kanadını oluşturuyor, Dalan ve Süzer ise sözde laik kanadını. Peki adı güzel hangi kanattadır? Adı güzel ne İslamcıdır ne de laik, ya nedir? Ülkücüdür. Şimdi şu arabesk liberalizmimize, şu Alaturka kapitalizmimize, ülkücü iş adamı ve muhterem Sarı Bedri Bey kardeşimizin ruh gibi arkadaşı Adı Güzel yakışmaz mı? Yakışır. Nereden çıktı Adı Güzel'in ülkücülüğü diye sorarsanız hemen açıklayalım. MHP davası dosyalarından. Bu konudaki en yanılmaz kaynak, eski Ankara Sık Yönetim Komutanı emekli Orgeneral ve ENANAP Kayseri adayı Recep Ergun'dur. MHP davası iddianamesinde ek 154 ve 155, 156, 157 sıralarda yer alan belgeler, film yapımcısı Berker İnanoğlu'nun İstanbul'da iş adamı ve sanayicilerden topladığı paraların bir kısmının Avrupa Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Musa Serdar Çelebi'ye verildiğini kanıtlamaktadır. Kimlermiş bu iş adamları? Kemal Cabıoğlu, Niyazi Adıgüzel, N. Asım Uslu, A. Kayıran, büyük olasılıkla Mataracı davasında mahkum olan Haydarpaşa Gümrük Müdürü Ali Galip Kayıran, Şinasi Bilgin, Necdet Sarman. Bu listelerden biri. Bir başka listede Niyazi Adıgüzel'in adı yine ikinci sıradadır. Bu listeye de şöyle kısaca göz atalım. Sadık Özgür, Niyazi Adıgüzel, Orhan Aker, Azmi Selvi, Üzeyir Garih, Alarko Holding, Ercanlar Holding, Tevfik Ercan, Ergin Demirören, iş adamı Erdoğan Demirören'in kardeşi, Yaşar Cımırlı, Ali Koçan, Nuh Kuşçulu, İTO Başkanı, İbrahim Bodur, Kaya Turgut, Fezzah Berker, Nihat Koçyiğit, Muharrem Eskiyapan, Kemal Sözkesen, Oğuz Gürsel, İbrahim Bodur. Ek 164-165'te Adı Güzel adı bir kez daha yer alıyor. Yahya Dağ, Niyazi Adı Güzel, Ömer Boyer, D. Kılıç, büyük olasılıkla Dündar Kılıç, Hilmi Perek, Mete Has, Lokman Kundakçı, fındık dış satımcısı ve film yapımcısı, eski Avrupa Ülkücü Türk Federasyonu Başkanı, Mehmet Erzen ve tabii ki Fikri Erdoş. Bir başka belgede, ek 161-162, Mehmet Baldöktü, Refik Burungüz, Halit Narin, Nuh Kuşçulu, Ahmet Arayıcı, Dureli Eyüp Ekşioğlu, Mehmet Küçükçelik, Emin Hattat, HEMA Şirketler Grubu sahibi, Mehmet Yazar, eski Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı, HDP Genel Başkanı ve ANAP Kayseri adayı ve ünlü müteahhit Cemil Özgür. Bu listede yer alan bazı iş adamları elbette MHP eğiliminde değiller. Bu iş adamları o günün koşulları içinde MHP'ye para yardımı yapmışlar, daha doğrusu MHP'ye para yardımı yapma gereğini duymuşlar. Adı Güzel öyle mi? Hiç değil. Muhterem Sarı Bedri Bey biraderimizin ruh gibi arkadaşı Niyazi Adı Güzel, buz gibi ülkücü bir iş adamıdır. İTO'ya ülkücü iş adamı Niyazi Adı Güzel yakışır. Ey iş adamları, titreyin, kendinize dönün ve Adı Güzel'i kendinize başkan seçin. 12 Kasım 1987. Senet cinayetleri. Son günlerde İstanbul ve Ankara'da senet mafyalarının türedikleri, alacak borç ilişkilerini silah zoruyla çözen bu çetelerin adam öldürdükleri ileri sürülüyor. İstanbul'da ve Ankara'da tefeci piyasası oluştuğu, yüksek faiz ile alınan bu paraların geri ödenmedikleri, cinayetlerin de bu nedenle işlendiği biliniyor. Tabii daha başka karmaşık ilişkiler de söz konusu oluyor. Bu yüzden yüksek faiz ile para alıp zamanında bu paraları ödeyemeyen iş adamları korku içinde yaşıyorlar. 1985 yılının Aralık ayının 6. günü Asım Mail Mail adındaki bir avukat İstanbul'da Taksim İnönü Caddesi Opera Palas 73 Taksim 2 adresindeki yazıhanesinde tabanca kurşunuyla öldürüldüğünde kimse bu konunun üzerinde durma gereği duymadı. Asım Mail Mail sağ eğilimli bir avukattı. Eski Adalet Bakanlarından İsmail Müftüoğlu'nun yakın arkadaşı olan avukat Mail, Sakarya'da avukatlık yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş ve ticaret hayatına atılmıştı. Avukat Mail, Intertex'in adlı bir şirket kurmuş, bu şirket aracılığı ile dış satım yapmaya başlamıştı. Mail, İstanbul'da İbrahim Aydın adlı bir iş adamı ile tanışmıştır. İbrahim Aydın, Aras Tekstil adlı bir şirketin ortaklarından biridir. Avukat Mail ile Aydın arasında alacak borç ilişkileri kurulur. Bu alacak borç ilişkisi senet tahsili olayına dayanır. Olayı kısaca özetleyeyim. Kamu ortaklığı fonundan 7 milyar 293 milyon liralık kredi sağlayan İbrahim Aydın, Suriye ordusuna et satmak amacıyla Hikmet Keçeli adındaki Rizeli bir iş adamı ile Sahinler Erşe'ye ortak olur. Ancak bir süre sonra bu ortaklık bozulur, Hikmet Keçeli'nin Bozan Coşkun Kurt adındaki bir iş adamına 43 milyon liralık borcu vardır. Bu alacak borç ilişkisine İbrahim Aydın kefil olur. Çekler İbrahim Aydın'a verilir, Asım Mail Mail bu çeklerin tahsili için görevlendirilir. Avukat Mail, çeklerin 13 milyonluk kısmını Keçeli'den alamaz. Alacaklı Coşkun Kurt, bu 13 milyonluk alacağı İbrahim Aydın'dan ister. İbrahim Aydın, Coşkun Kurt'a 13 milyonluk çek verir, bu çek karşılıksız çıkar. Avukat Asım Mail Mail, bir süre sonra Kemal Aras adındaki bir katil tarafından öldürülür. Katil cinayetten sonra Aras tekstil şirketine gider. Aras bir süre İbrahim Aydın'ın şirketinde çalışmıştır. Olaylardan sonra yakalanan Kemal Aras polise şunları anlatır. İbrahim Aydın esnafların paralarını piyasadan tahsil ettiğini, bazılarını yasal yoldan tahsil edemediğini, bu tahsilat işlerinde kendisine yardımcı olduğum takdirde alacağı miktara göre hisse vereceğini söyledi. Görevimiz borçlu kişilere gözdağı verip parayı tahsil etmekti. Benim gibi birkaç adamı daha vardı, buna karşılık bize para veriyordu. Polis bu bağlantı üzerinde durur. Katil Kemal Aras, arkadaşı garson Adil Cengiz ile iş adamı İbrahim Aydın ve Aras Tekstil şirketinde genel müdür olarak çalışan Yalçın Güç haklarında dava açılır. İş adamı Aydın olay sonrasında adresinde bulunamaz. Hakkında tutukluluk kararı çıkar ve bir süre sonra mahkemeye gelen Aydın salıverilir. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda eski gümrük memurlarından Kemal Aras 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırılır. Mahkeme Adil Cengiz'i de 12 yıl ağır hapse mahkum eder. İş adamı İbrahim Aydın ve Genel Müdür Yalçın Güç aklanırlar. Yargıtay Kemal Aras hakkındaki kararı onar, Adil Cengiz hakkındaki kararı bozar. Piyasa korku içindedir. Borçlular bir gün kapılarının Kemal Aras gibi katiller tarafından çalınacağından korkmaktadırlar. İstanbul'da ve Ankara'daki senet cinayetleri para piyasasında kaba kuvvetin kol gezdiğini gösteriyor. Serbest piyasa ekonomisi ne güzel de tıkır tıkır işliyor değil mi? 22 Nisan 1988 Mektup. Silah sanayi çok karmaşık bir konudur. Böylesine karmaşık konunun çok yönlü özellikleri olur. Silah tekerleri, iktidar yakınları, prensler, damatlar hep bu işle ilgilenirler. Büyük paralar döner bu işlerde. Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı'nın ilişkileri şöyle bir incelense neler çıkar neler. İstanbul Nişantaşı'nda adı bizde saklı bir Türk iş adamının İngiltere'de yine adı bizde saklı bir iş adamına yazdığı 26 Ekim 1986 günlü mektup bu ilişkilerin ne kadar karmaşık yapıda olduğunu gösteriyor. Mektup iş adamı Y'den İngiltere'de Türklerle içli dışlı İngiliz iş adamı V'ye gönderiliyor. Bu mektubun ilk sayfasının 4. paragrafına göz atalım mı? Atalım. İstihbaratıma göre İngiltere, Fransa, Almanya, USA ve Kanada'da yönetiminde ve Türkiye temsilciliğinde hiçbir İsrail ve veya Yahudi unsuru bulunmayan ve veya olduğu sanılmayan imalatçı firmalar ve temsilci firma ve şahısların iş bu silah sanayinde ancak şansı olabilirmiş. Yani aşağı yukarı silah sanayinin veya temsilcilerinin takriben %80'i daha iş başından ekarte edilmektedir. Bu durumda beni emniyetle ileri sürerek sakıncalı olmayan firmaları seçerek oluşturduğumu beyan ettiğim milli grubu imalatçılar nezdinde lanse ederek grubumun temas gücü ve oluşturabileceği ekonomik gücünden faydalanarak başarıya ulaşmasını ancak mümkün görmekteyim. Mektupta silah sanayi konusunda iş adamı Y'nin bir banka genel müdürü, bir ünlü belediye başkanı E adlı holdingin sahibi E.E. ve bir demirbaş siyasetçi ve mektupta Bay Y diye anılan kişiyle görüşmelerin tamamlandığı ve ön mütabakat sağlandığı da kaydediliyor. Mektupta Lovell adlı bir kişiyle AB ve S adlı iki şirketten söz ediliyor ve daha sonra şunlar yazılıyor. AB ile S arasındaki senin açından müşkül durumun farkındayım. Sakal ve bıyık hikayesi. Ancak benimle olmaktan elde edebileceğin menfaati, damadının patronunun menfaatinin damadına inkiyası, yansıması ile kıyaslamak herhalde zor olmaz. Kanımca bu durumda mümkünse her ikisini birleştirerek AB ile her ihtimale karşı onlarla anlaşma gerçekleşmediği takdirde kolaylıkla bulabileceğin başka bir yer sahibi veya hatta devletten kiralanacak bir yer ile işi müştereken bağlamalarını menfaatlerimiz açısından haddim olmayarak öneririm. Mektupta daha sonra bir azınlık vakfının mülkiyetinde olan bir otelin satın alınmasından söz ediliyor ve Türklerle içli dışlı olan bu İngiliz iş adamına sürümcemede kalan otel alımı konusunun bir an önce çözülmesi için şu öneride bulunuluyor. Truva atını sokmak ve kaleyi zapt etmek görevi zat-ı halinize tevdi edilmiştir, Sir. İstanbul'dan mektup yazan iş adamı Y, mektubunun son bölümünde İngiliz Mr. V'ye bir de sitemde bulunuyor. Antalya'da orman idaresinden 49 yıllığına kiralanan bir arazi üzerinde bir İngiliz şirketinin turistik tesis yapacağından söz eden Y, sitemini şöyle dile getiriyor. Eskiden daha ziyade Alman müşterisi olan S, son yıllarda Fransız ve İngilizleriyle çalışmaya başlamış, anlaşılan senin Fransız damat çok faal. Benim ise bilmediğim ne çok şey varmış. Bay Y, Türkçe yazdığı mektubun bir yerinde İngilizce, "Am I barking up the wrong tree?" diye soruyor Bay V'ye. Yani yanlış kapıyı mı çaldım diye sitem ediyor nedense. Türklerle bu kadar yakınlığı olan İngiliz iş adamı V'nin bir de Türk damadı var. Son günlerde adı çok ama çok duyulan bu damat, kayınpederinin el attığı silah işleriyle pek ilgilenmek istemiyormuş. Elinden geldiğince de bu işlerden uzak durmaya çalışıyormuş. Kayınpeder şirket yönetimlerine Truva atları sokacak kadar yeteneklidir, hünerlidir. Anlayacağınız İngiliz anahtarı gibidir Bay V. Her yerde gözü ve kulağı vardır bu Türkler ile içli dışlı İngiliz iş adamının. Şimdi soracaksınız. Kim bu damat? Merak eden, Bay Y'nin İstanbul'da 1 ile başlayıp 4 ile biten, arada 5-6-7 sayıları bulunan telefonu bulup damadın kim olduğunu Bay Y'den öğrenebilir. Silah sanayiymiş, Truva atlarıymış, turizm tesisleriymiş. Demirbaş politikacılarmış, belediye başkanlarıymış, şirketlermiş, şuymuş, buymuş. Sizlere ne, bizlere ne canım? Açın televizyonu, izleyin şu İngiliz filmi Emret Bakanımı. Ne dert ediyorsunuz böyle konuları? 25 Mart 1988 Mesut Bakan Faruk Taşar şu anda ne yapıyor? Sıhhat ve afiyette mi? ANAP Ankara Milletvekili ve Parti Eski Genel Sekreteri Mustafa Taşar'ın kardeşi, Anadolu Bankası'nı 3 milyar dolandırmak suçu ile aranıyor. Aranıyor ve bulunamıyor. Faruk Taşar, Mustafa Taşar'ın yeni aldığı Ankara'da Kavaklıdere'de tenis kulübüne ve Kuğulu Park'a bakan geniş salonlu ve geniş balkonlu evine sık sık geliyor mu bilemem ki. Faruk Taşar hakkında Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1987 Taksim 84 esas sayılı dosyasında işlem gören bir kamu davası var. Anadolu Bankası müfettişleri Kadir Tekgüven ve Kemal Çolak'ın verdikleri 19 Aralık 1986 gün ve 1986 Taksim 2 sayılı rapor. Aynı konuda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın Başbakanlık makamına sunduğu bir başka rapor da var. Bu raporda yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklanacak. Peki bu konu daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmamış mı? Konuşulmuş. İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve arkadaşları bu konuda meclis araştırması önergesi vermişler. Konu 8 Ocak 1986 günü görüşülmüş. O gün hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Mesut Yılmaz bakın neler demiş. Sayın Başbakan'ın talimatıyla ilgili bankanın genel müdüründen bilgi istenmiştir. İlgili bankanın mahallinde yaptırdığı özel iç denetimi sonucunda kredi muamelelerinde en ufak bir usulsüzlük olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda daha ileri bir araştırmayı haklı kılacak en ufak bir neden mevcut değildir. Mesut Yılmaz daha sonra şunları söylemiş. Bu önergenin değeri nedir onu da söylüyorum. Bu önergenin yazılı olduğu kağıt kendisinden daha değerlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi B57 8 Ocak 1986 O eşittir 1 sayfa eşittir 245. Mesut Yılmaz'ın bu sözleri üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Faruk Taşar'ın Anadolu Bankası'nı 3 milyar lira dolandırdığı ortaya çıkmış. Mesut Bakan'ın sözleri böylece boşlukta kalmıştır. Vural Han olayı nedeniyle kürsüye çıkan aynı Mesut Bakan, bu kez de Dışişleri Bakanlığı'na alınan zırhlı araç ve gereçler konusunda gerçekleri gizleyici bir konuşma yaptı. Nereden bilsin Mesut Bakan bu konunun ayrıntısını? Tabii yapacağı konuşma tıpkı Taşar olayında olduğu gibi bürokratlarca hazırlanmış ve kendisine verilmiştir. Ne dedi Mesut Bakan örneğin? Dedi ki, bu firmanın verdiği en ucuz teklifi kale almayıp da başka bir firmayla sözleşme yapsaydık, devleti zarara uğrattığımız için de bizi suçlayacaklardı. Mesut Bakan'ın bu sözleri de doğru değildir. Çünkü Sıçhuka bağlantılı H&S Farzen Gombo şirketinden 9 kişilik zırhlı taşıt 164.211 mark ödenerek alınmıştır. Aynı yıl ABD Safeguard şirketinden alınan 9 kişilik zırhlı araca 63.520 dolar ödenmiştir. 1982 yılı ortalama kuru üzerinden hesap yaparsak 164.211 mark 66.385 dolar eder. Bu durumda Sıkuka bağlantılı H&S Farsen Kobo şirketinden alınan 9 kişilik zırhlı aracın Safeguard şirketinden daha pahalı alındığı ortaya çıkar. Kaldı ki aynı tarihlerde Amerikan Executive Armature Incorporation'ın önerdiği fiyatlar daha düşüktür. Chevy Station Wagon ve 8 marka zırhlı araç için bu şirketin önerdiği fiyat 60.676 dolardır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Mesut Bakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamalar gerçekleri gizlemeye yöneliktir, tıpkı Taşar olayında yaptığı gibi. Herhalde Sayın Başbakan Mesut Bakan'a hep böyle hiç de mesut olmayan görevler veriyor. Gelelim ANAP sözcüsü Orhan Ergüder'e. Ergüder'in konuşması çok eğlenceliydi. Hele SHP grup sözcüsü Deniz Baykal için söyledikleri. Ne diyordu Yassıada avukatı Ergüder? Sayın Baykal, o yakışıklı ve güzel adam adeta kelle istiyor. Sayın Baykal, bilirsiniz bunu, oralısınız. Verilen 1983 yılı takdir belgesini, bunu söyleseydiniz size daha çok aşık olacaktım. Çünkü başbakana dayanamıyorlar, bayılıyorlar, kıskanıyorlar. Bütün mesele bu. Ben Vural Han'ın sağlığını takdir ederim. Ben olsam ölürdüm.